Herkese merhaba, ben Erdi Özoğa.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Toshiba'nın transferjet ürünlerini inceleyeceğiz. Şu an elimizde tutmakta olduğumuz transferjet ürünleri aslına bakılırsa mobil cihazlarla diğer cihazlar arasında hızlı bir şekilde dosya paylaşılmasına vesile olan ara ürünler olarak gösterilebilir. Öncesinde transferjetten bahsetmek lazım. Transferjet Toshiba'nın geliştirdiği bir teknoloji değil. Aslına bakılırsa Sony tarafından fitili ateşlenen ancak daha sonrasında tüm Japonların adeta Voltron'u kurmak üzere bir araya gelip konsorsiyumla oluşturduğu bir teknoloji. Burada temel amaç şu, bu teknolojiye destek veren iki cihaz arasında kablosuz bir şekilde olabildiğince hızlı büyük dosyaları birbirleri arasında transfer etmek.
Evet, kökenleri 2008 senesine dayanıyor. İlk örnekleri o zaman çıkmış. Senin de dediğin gibi bir konsorsiyum var yani. Bu konsorsiyuma dahil olan kişiler bu ürünü, bu teknolojiyi kullanabiliyorlar. Kablosuz olarak veri transferine yarıyor senin de dediğin gibi. Hangi hızlarda peki transfer yapabiliyoruz? Bu önemli. 560 megabit saniyede bir teorik hızı var. Tabii bunun içerisinde hata düzeltme kodları ve protokoller var. Bunları çıkardığımızda efektif olarak 370 civarında bir megabit hızımız var. O da işte 8'e bölüp megabayt bölü saniye baktığımızda 45 civarında bir hız sunuyor ki aslında iyi bir hız kablosuz olarak aktarıldığını düşünüyorum.
Aslında şöyle bakmak lazım. Bu hızları da yine ideal koşullar çerçevesine erişebiliyor. Çünkü transferjet teknolojisinin özündeki temel çalışma prensiplerinden birisi de şu. Ortamda bu wireless wireless dosya transferini etkileyebilecek unsurlara göre dinamik olarak aslında kendi transfer hızını ayarlayabiliyor.
Aynen öyle. Böyle şöyle bir avantaj da var. Hani bizim bugün kullandığımız kablosuz cihazların çoğu 2.4 GHz'le iletişim kuruyorlar. O frekans bandını kullanıyorlar. Bu 4.40 civarında bir frekans değerini kullanıyor.
Aslında bir nevi kendisini izole ediyor diyebiliriz.
Evet, kendisi daha farklı bir frekansta çalıştığı için diğer cihazlarda etkileme şansı daha az. Ama tabii ki gene de imkansız diye bir şey yok. Bazı elektromanyetik dalga yayan cihazlarla etkileşim halinde kalıp performansı düşebilir.
Tabii burada şunu söylemek gerekiyor. Bu teknolojiyi kullanabilmek için bu teknolojiyle uyumlu çiplerin kullanıldığı cihazlara ihtiyaç var. Yani burada elimizde iki tane sıradan bir USB adaptörü bulunmuyor. Bunların içerisinde Toshiba'nın geliştirdiği transferjet teknolojisine destek veren IC dediğimiz yongalar bulunmakta. Şimdi aklınıza bazı başka kablosuz teknolojiler gelebilir. Özellikle transferjet NFC teknolojisiyle çok karıştırılıyor. Ancak burada iki farklı yapıdan bahsediyoruz. NFC'de daha çok cihazların birbiriyle haberleşebilmesi, birbirini tanımlayabilmesi ve ödeme söz konusuyken bu teknolojide daha çok büyük boyutlu dosyaların transfer edilmesi söz konusu. Şunu da söylemek gerekiyor. Örneğin ben bu elimde tuttuğum micro USB adaptörü telefona, Ender elinde tuttuğu adaptörün dizüstü bilgisayara bağlı diyelim. Burada ideal çalışma koşullarını yaratabilecek bir ideal yakın mesafeye ihtiyaç var. Çünkü bu teknoloji esasında çok yakın bağlantı teknolojisi olarak tanımlanıyor. Yani burada bizim edindiğimiz bilgiler daha çok 3-4 santimetre gibi
birkaç inç olarak zaten teknik özelliklerde belli oluyor. Biz denerken de bunun zaten tecrübesini yaşadık.
Uzaklaşınca hız ciddi anlamda düşüyor.
İki parmak mesafe koyduğun anda da transfer hızının ciddi bir şekilde düştüğünü gördük. O yüzden olabildiğince yakın temas halinde.
Ama iki cihazı fiziksel olarak birbirine dokundurduğunuzda gerçekten yüksek transfer hızlarına erişebiliyorsunuz. Tabii kısa mesafede çalışabiliyor olması mesafe uzadığında kuşkusuz belki dosya paylaşım hızını düşürüyor olabilir ama güvenlik tarafında bazı önemli kazanımlar söz konusu hale geliyor. Çünkü bu mesafede paylaşım yaparken dışarıdan birisinin ortama dahil olması ve sizin dosyalarınızı bir şekilde elde etmesi çok mümkün görünmüyor.
Hem öyle hem de zaten iletişim protokolünün kendine ait de bazı güvenlik mekanizmaları var. İşte MAC adresleri filtreleyip cihazları tanıyabiliyor yani. İletişim kurduğu cihazın ne olduğunu görebiliyor. Mesela bir telefonla iletişim kuruyorsunuz. Telefonun modeli bilgisayar ekranında çıkabiliyor. Ve bunun dışında yine filtreleme yapabiliyorsunuz. Bu cihazlar şu MAC adresleri bağlanamasın. Yani güvenlik konusunda da aslında temel olarak bazı sınırlandırmalar mevcut. Hani bunun dışında bir güvenlik sıkıntısı oluşturur mu? Şu açıkçası pek oluşturabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü mesafe çok yakın.
Son olarak şundan da bahsedelim. Daha çok akıllı telefonlarla sabit bilgisayarlar arasında dosya paylaşımını mümkün kılıyor gibi anlattık ama destek veren pek çok cihaz arasında kameralardan tutalım da bazı başka cihazlara kadar da televizyonlara kadar dosya paylaşımını mümkün kılan bir yapısı var.
Aynen şu çipler herhangi bir cihazın içinde olduktan sonra o iki cihaz arasında iletişim kurup dosya aktarmak mümkün.
Sadece burada tek bir unsur var. Telefona takılacaksanız telefon için bir özel yazılım söz konusu. Bu yazılım kurmanız lazım. Biz yazılım bulana kadar atla deveyi seçtik çünkü teknoloji şu anda daha çok Japonya'da yaygın olarak kullanıldığı için Japonya'da Play Store üzerinden edinebiliyorsunuz. Ancak APK'sını bir yerden bulmanız gerekiyor. Aynı zamanda akıllı telefonu APK'yı kurduktan sonra dizüstü bilgisayarda örneğin Windows yazılımını kurmak gerekiyor. Onu bulması ve kurması kısmen kolay. Bu ufak anekdot sonrasında şimdi isterseniz elimdeki micro USB adaptörü telefona Ender'in adaptöründe dizüstü bilgisayar takalım. Ve bu teknoloji gerçek anlamda bize hangi hız avantajlarını sağlıyor ya da büyük dosyaları ne kadar sürelerde transfer ediyoruz bunlara yakından bakalım.
Toshiba'nın TransferJet ürününü kullanmadan önce veri transfer hızlarını kıyaslayabilmek adına ilk olarak USB 2.0 bağlantısı üzerinden de kopyalama hızlarını gerçekleştirdik. İki farklı senaryo altında yaptığımız kopyalama testlerinde 541 MB boyutundaki dosyamızı önce telefondan PC'ye, ardından da PC'den telefona kopyaladık. USB 2.0 hızlarına baktığımızda telefondan PC'ye 19.15 saniye, PC'den telefona ise 15.5 saniye civarında bir kopyalama süresinin yer aldığını görüyoruz. Toshiba'nın TransferJet hızlarına baktığımızda ise bu değer telefondan PC'ye 65 saniye civarında, PC'den telefona ise 60 saniye civarında gerçekleşmekte.
Evet arkadaşlar, Toshiba'nın TransferJet ürünlerini test etmiş olduk. Performansını yakından gördük. Şunu söyleyebiliriz. TransferJet konsorsiyumun vaat ettiği hızların %30-35'ine kadarına biz erişebildik. Tabii ki etkileyen pek çok faktör de olabilir.
Zaten kablosuz teknolojilerde bu teorik olarak lanse edilen hızlara ulaşmak pek kolay olmuyor. Bu üründe de bunun benzerini gördük zaten. Birkaç saniye testi tekrarladığımızda ufak farklara ulaşabiliyor ama dosya boyutları büyüdükçe de bu transfer hızının daha stabil seviyelere geldiğini görüyoruz. Güzel bir teknoloji. Şayet böyle ekstra aparatlar yerine dizüstü bilgisayarlara entegre olsa, akıllı telefonlara entegre olsa daha sık bir şekilde kullanabileceğimiz bir teknoloji olabilir. Belki yakın zamanda böyle bir durumda görebiliriz.
Hız olarak henüz tam vaat edilen değerlere ulaşamıyoruz belki ama sağladığı kullanım kolaylığını düşündüğümüz zaman ideal senaryolar çerçevesinde pek çok kişinin işine yarayabilecek bir ürün olduğunu söylemek gerekiyor. Ama burada en doğru söz Ender'den geldi. Belki de bu tür ürünler akıllı telefonlara, notebooklara, tabletlere, belki televizyonlara dahil edilirse sadece dokunma itibariyle içerikleri birbirleri arasında, büyük dosyaları iki cihaz arasında çok daha hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmak mümkün olacak gibi görünüyor. Ben Erdo Özvar.
Ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Toshiba'nın TransferJet kablosuz dosya aktarımı sağlayan aparatlarını incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.